Bilgiye ulaşma biçimimizde daha fazlasının mümkün olduğunu görebilmeniz için sizi kısıtlı sayıda yayın takip etmenin ötesini sunan abonelik modelimiz Aposto Premium'a davet ediyoruz. 150'den fazla yayın ve podcast'i, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyaları, sektör yayınlarını, köklü dergileri, gazetecilerin köşe yazılarını ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğunu, bilgi alma tecrübesini yeniden inşa eden özelliklerle keşfedebilirsiniz.
Odun Pazarı Modern Müze'nin Yas ve Has sergisi, insan olmaya dair duyguları ve varoluşun tüm çelişkilerini barındıran beden kavramının yanı sıra yas ve haz gibi çelişkili halleri mümkün kılan tüm mekanizmaları odağına alıyor. Resim, fotoğraf, heykel, video, yerleştirme ve performans gibi disiplinlerden eserleri içeren sergi, toplumun değişen değer ve normlarına beden üzerinden ayna tutuyor.
Odun Yas ve Haz sergisiyle eş zamanlı gerçekleşen podcast serisinden herkese merhaba. Mikrofonda ben Bala Gürcan. Konuğumuz ise sergide Sürerli Anıt adlı eseriyle yer alan Sibel Horada. 1980 yılında İstanbul'da doğan Sibel Horada, 2003 yılında Amerika'da Brown Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ardından 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden yüksek lisans derecesini aldı. Kentsel, arkeolojik ve ekolojik kültürlerle ilgilenen Horada, çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine odaklanıyor ve belleği rastlantısal örüntüler etrafında sorguluyor. Hoş geldin Sibel.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şu an hala sergide eseri görme fırsatı bulmamış izleyiciler için eseri kısaca betimliyoruz. 2002 yılından beri devam eden Sürerli Anıt adlı heykel işi, sanatçıya ait saç tutamlarının birbirlerinin ucuna eklenerek tavandan aşağı doğru uzadığı ve beyaz bir çanak lavaboyu doldurduğu bir iş. Eseri kendi saçlarınla ürettin. Bir zamanlar sana ait bir parçanın bedenden ayrıldığına tanıklık ediyoruz aslında. Yas kavramıyla da oldukça bağlantılı bir konu bu. Geri dönülemeyecek bir ayrılık ve birikerek devam eden bir zincir var. Bundan biraz bahsedebilir miyiz?
Evet. Sürerli Anıt 2002 yılında lisans öğrenciliğimden beri yapmakta olduğum bir iş. Banyoda dökülen saçlarımdan yaptığım minik topları ucuca dizerek aslında çok basit bir yöntemle oluşturduğum bir heykel. İncecik bir çizgi olarak başladı. Aradan geçen 20 yılda bugün Haz ve Yaz sergisinde gördüğümüz boyuta ulaştı. Bu iş portfolyomda hala yer alan en eski iş ve yapımı da hala devam ediyor. Yani bitmiş değil. Sergileme tarihinde ne buluyorsa o an o şekilde sergileniyor. Dediğim gibi kayıp fikriyle ilişkili bir iş. Geri dönülemeyecek bir ayrılık. Hatta ölüm fikri de işin içinde var. Eser de zaten ancak ben öldüğümde tamamlanmış olacak. Yani o zamana kadar mesela alınıp satılamıyor. Henüz tamamlanmamış olduğu için. Saç sürekli dökülen ve yeniden çıkan bir şey. Yani böyle herhangi bir trajik saç kaybı yoksa, saç döküm yani saçta bir azalma yoksa rutin olarak zaten dökülüyor ve yenileri çıkıyor. Çok da fark etmiyoruz. O yüzden insanın dökülen saçının yasını tutmasının komik bir tarafı da var. Yani öyle gerçek bir trajedi yoksa arkasında. Mesela işte çam ağacının dökülen iğne yapraklarının ardından işte hayıflanması gibi absürt bir fikir olduğu için sergi başlığındaki hazla da ilişki kuruyor. Kendiyle dalga geçme halinin oyuncu bir tarafı da var. Melankoliyi tiye alan bir tarafı var.
Yapılmış birçok çalışmalarda aslında bu saçta bulunan maddelerin uzun süre kaldığı da biliniyor. Saçın hafızası çok kuvvetli ve yaşadığımız olaylardan parçalar da barındırıyor aslında. Kişisel ve kolektif hafızadan. Saçın kesilmesinin metaforik anlamları açısından düşündüğümüzde bu işi bir günce veya hatıra defteri gibi nitelendirebilir miyiz?
Evet, tabii ki. Sadece evet, dediğin gibi bir belleği olan bir şey. Bir yandan aslında bedenin zaten ölü olan bir parçası ama bir yandan da en dirençli parçası. Mesela saç arkeolojik bir buluntu olabiliyor ve dediğin gibi işte kimyasal olarak bir takım maddelerin saçta biriktiğini biliyoruz. Forensik ve adli tıp daha böyle incelendiğinde bir takım ipuçlarını işte saçtan bulabiliyoruz. Kimyasal olarak bir belleği var. Onun dışında fiziksel olarak bu içerdiği bu bilgilerin yanında yaşama şahitlik etmiş olma durumu var. Yani gibi işte yaşamın içinde yani birebir bir sanatçının böyle bütün dökülen saçlarının olması birikmesi ve işte bir anıt oluşturması bütün diğer üretimine de şahitlik etmiş bir nesne olması da aslında aynı anda. Bu da aslında demin dediğim gibi kendini böyle aşırı ciddiye alan bir fikir. Biraz da kendiyle dalga geçen bir fikir. Yani evet, ama sadece yani benim üretimimde değil, bütün sanat eserlerinin şahitlik etme durumuna da taşınabilecek de bir fikir. Yani belli bir işte üretim sürecinde ki işte olan biten pek çok şeye aslında şahitlik etmiş bir ve cevap da vermiş bir nesne ortaya çıkıyor sanat eseri bittiğinde. Yani bunun üzerine de düşünebiliriz. Hatıra defteri gibi yaşama ve zamana içkin olan kayıp fikrinin kaybın nabzını tutan bir üretim. Belki belli bir anlamda kaybı kontrol etme dürtüsünden de bahsedebiliriz. İşte hatıra defteri tutma, işte bir şeyleri biriktirme. Normalde çöpe attığımız işte banyodaki işte fırçada biriken saçları bir anıt gibi böyle tekrar bir araya getirmede o kaybın işte kontrolü gibi bir öyle bir şeyden bahsedebiliriz.
20 senelik bir süreçte geri geri giderek aslında lisans döneminize kadar biyolojik bir orada depolanan bir bilgiye erişebiliriz. Aslında bu fikir çok heyecan verici.
Evet, ya uzun süredir bu işi sergilemiyordum. Ve şimdi bu 20 rakamını telaffuz etmenin tuhaf bir yanı var. Bu etkiyi böyle hani yaşarken bilmiyorum ben 20 yıldır bir şey yapıyorum yani. Görünür görünmez. Hani her anında her şey sergilenmedi tabii ama ilginç bir şey var, gücü var.
Saha Residency programına katıldığınızda ürettiğiniz işle ilgili bir sorumuz var. Bu Taksim projesinin aslında Osmanlı döneminden itibaren tüm Beyoğlu bölgesindeki su dağıtımının çıktığı yer olan Taksim Maksimi'nden yola çıkmıştınız bu projede. İnsan, mekan ve su ilişkisini birazcık açarak bu projenizden bahsedebilir misiniz?
Taksim Cumhuriyet Anıtı'yla bir münasebetim var o işte de. İnsan, mekan ve su dediğiniz zaman aslında şey yaşamla ilişki ve zaman ilk aklıma gelen kavramlar. Taksim'in bir su dağıtım merkezi olması tarihi olarak bir meydan olmasından önceki işlevi işte maksen yoluyla suyun dağıtılması. Biraz da yaşamsal olan bir kaynağın işte bölüştürülmesi ve bu paylaşımın işte oradan müzakere edilmesi. Bugünkü işte Taksim Meydanı'nın sembolik anlamıyla da bir ilişki kurduğum bir düşünceye evrildi. Ve Taksim Meydanı'na bakmak istediğim bir saha misafirlik programındayken Taksim Meydanı ile ilgili bir iş yaptım. Maya ilk karar verdim. Ama böyle bir süre neresinden tutacağımı bulamadım ve su üzerinden meydana bakmak, akışlar üzerinden meydana bakmak bir çeşit çıkış yolu olmuştu bana. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın bir meydan çeşmesi olarak tasarlanıp suyunun hiç bağlanmamış olduğunu öğrenmek. Bunun bir işte kolektif hafızadaki kesintilere denk düşen bir kopuşun işareti olduğunu hissettirdi bana. Hakikaten anıta bugün baktığınızda yani hiç çeşme diye düşünmüyoruz ama iki tarafında kurnalar var. Yani tasarımda bu kurnalar ve işte lüleler var suyun akması için oraya konmuş olan. Bu kurnalarda yağmur suyu birikiyor. Ve su akıp gitmediği için buharlaşana kadar burada kalıyor. Ve işte bir duran su, bir statik bir akmayan bir su anıtın içinde birikiyor. Yani yanına gidip bakmadığınızda da fark etmiyorsunuz. Bir yandan hani o da bir unutuş işte çeşme olduğu, unutulmuş bir çeşme olması. O kadar görünür bir nesnenin bir de yani. Ulusal kimliğin böyle belki yani Türkiye'nin en önemli anıtı. Şey, ben bu suyu nasıl anime ederim diye düşünürken duran suda yapılan bir sanat olan Ebru'yu hatırladım. Sanatsal üretim benim için bir akışa denk düşüyor. Ve burada işte Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın kurnalarında Ebru yaptığım bir video performans gerçekleştirdim. Bu işin ismi de duran suda alan açmak. Orada bir parantez açıp sürerli anıttaki lavaboyu da hatırlamak şimdi hoşuma gitti bu soru üzerine. Orada da bir işte zaman, akış, su üzerinden anlatım bulan bir form var. Onun dışında belki biraz anıtlarla ilişkilendiğim başka işlerden bahsetmek ilginç olabilir. Anıt tabii ki kimlikle ilgili bir şey ve ne kadar işledikleri ve işlemedikleri, işte ne kadar direkt deneyime tekabül ettikleri ve etmedikleri beni ilgilendiriyor. Unutulmaları beni ilgilendiriyor. Daha önce yaptığım Düşüş diye bir iş var. Bu iş İspanya'da düşmüş bir anıtın kayıp parçasını dijital olarak ele geçirip İstanbul'da yeniden ürettiğim bir iş. Gene kayıpla alakalı ve bu işe eşlik eden bir hikaye de var. Web sitemde işte podcast gibi dinlenebilecek bir hikayesi de var. Bir de kitap yapmıştım, o da download edilebiliyor. Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet diye bir işim var. Bu da ulusal kimliğe dair artık işlemeyen bir anıt olan Abide-i Hürriyet'i konu alıyor. Abide-i Hürriyet'in altında gene görünmez bir kripto odası var. Bir cami olarak kullanılmış, yani bir cami olarak yapılmış. Döngüler halinde bir video kamera bu kriptin içerisinde dönüyor ve işte bir müziği de var filan. Biraz böyle bu unutulmuş bu anıtın hala devam eden ve işte bugünü etkilemeye devam eden bir enerjisini böyle hayal ettiğim ve işte onunla ilişki kurmaya çalıştığım bir iş diyelim. Şunu da ekleyebilirim gene anıtlarla ilgili. Sürerli anıttaki sürerli kelimesi benim uydurduğum bir kelime. İşte 20 yaşında falan uydurmuşum. İngilizcesi Continuous Monument. Bu şey iki işe göndermesi var. Brancusi'nin Endless Kolumu, devam eden sütunu. 1918 yılında yaptığı bir iş. Kendini tekrardan modüllerden oluşan belli bir yüksekliği var. Ama potansiyel olarak böyle sonsuza dek uzayabilecek bir heykel. Öbürü de bir radikal mimari kolektifi olan Super Studio'nun Continuous Monument'ı. Bu da şey bir grid formundan işte mimari bir gridin bütün dünyayı kapladığını hayal ettikleri bir takım işte kolajlar falan yapıyorlar. Böylece işte dünya üzerine bir kozmik düzen getiren böyle bir işte bir mimari işte anıt tanımlıyorlar. Bu şekilde yani bu iki işte böyle biraz hayal gücünü tetikleyen, biraz kendiyle dalga geçen, öğeler içeren işler bunlarda.
Bu aslında bir sonraki sorumuza da çok güzel bağlandı. Bizim ilgimizi çeken müze ekibi olarak bir şey aslında anıt bitmiş bir şey üstüne sanki dikilen bir kavram gibi algılansa da burada süre gelen bir sürece ithafen bir anıt var. Burada da çok ilginç bir zıtlık var aslında. Biraz senin bahsettiğin şeyle de ilişkileniyor.
Aslında yani yaşamın içinde o inşa olma haline izleyiciyi katıyor yani. Devam etmekteyken, işte üretim halindeyken sergileniyor ve işte o üretime hani bir çeşit şahitlik etmiş oluyor izleyici. Orada belki hani anıtlarla bir zıtlığı olabilir. Bence ama bir zamanından, vaktinden öncelik de var işte bitmeden görmek. Belki bir işte zıtlık değil de anakronizma gibi. Çünkü hani eninde sonunda bitecek iş. Ama ben öldüğümde bitecek. Yani hani onu baştan kabul eden bir durum var. Benim aklıma şey geliyor. Öğrendiğimden beri bu işle ilişkilendirdiğim bir üretim. Chateaubriand'ın mezarın ötesinden notlar diye, işte Notes from Beyond the Grave İngilizcesi ama Fransızca herhalde, bir kitabı var. Hayatım işte bir noktada böyle bir şey yazmaya başlıyor ve diyor ki bu iş ben öldükten sonra yayınlanabilir ancak. Daha önce yayınlanmasını yasaklıyor. Öyle bir kural koyuyor. Fakat planladığından daha uzun yaşayıp bir türlü ölmeyince paraya sıkışıyor ve işi de yani yazdığı kitabı da satamıyor çünkü öyle bir kural koymuş falan. İşi hisselere bölüp hisse senetlerinin ön satışını gerçekleştiriyor ve böylece işte ölümünden sonra geride kalanlar işin satışından böyle bir şey yapabilecek, bir gelir elde edebilir ve yani o da bir anıt gibi yani çok gerçekten okunabilecek bir kitap değilmiş, çok kalın. Oradaki absürtlük de benim sürerli anıtla ilişkilendirdiğim bir şey ve işte oradaki işte zaman yani senkronize olamama hali, işi bitmesiyle işte senkronize olamamanı iyi baştan kabul etme hali.
O zaman tüm konuklarımıza sorduğumuz soruyla bitirelim söyleşimizi. Yasir Haz'ın yanına bir kelime daha ekleyecek olsan ne eklerdin?
İyi yaşam.
Süper, çok teşekkürler vakit ayırdığın için.
Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Dinleyen herkese de teşekkür ediyorum ayrıca.
Hazırlayanlar Bala Gürcan, Emel Gülşah Akın. Destekleri için Aposto'ya teşekkür ederiz.